Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısında Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmut Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 23 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur: kulak tutan kişiler hak kelama, noksandan kurtulup erer tamama. Hata ve noksanlıklarından kurtularak cennete layık bir safiyete ermek isteyen bir kul, Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in mana ve tefekkür iklimine girmeli, onun ahkamıyla amil, ahlakıyla da kamil hale gelmeye gayret göstermelidir. Zira Kur'an-ı Kerim, ilahi imtihanlarla dolu bu cihan dershanesinin en büyük ders kitabıdır. İki cihan saadeti için Hak katından insanlığa gönderilen son ilahi mesajlar ve son çağrıdır. Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına bahşettiği nimet, şeref ve izzetlerin en yücesidir. Nitekim ayet-i kerimede, "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerindekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir." buyurulmaktadır. Hakikaten Kur'an-ı Kerim, ona samimiyetle gönlünü açanlar için şifa, rahmet ve hidayet menbaıdır. Tıpkı kazdıkça her tabakasından son derece kıymetli hazineler çıkan zengin bir toprak gibidir. Herkes o mukaddes hazineden ihlas, takva, istidat ve nasibine göre farklı seviyelerde istifade eder. Avam, havas, bütün müminler aynı rahlı önünde Kur'an okusalar, her biri kalbi derinliğine göre farklı derecelerde hisseler alır. Diğer bir tabirle Kur'an-ı Kerim, gönlün manevi kıvamı nispetinde derinliğine dalınabilen uçsuz bucaksız ve engin bir derya gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri ancak sığ sularda kulaç atabilirken, mahir bir dalgıç en derin deryalara dalar ve kıyıdakilerin göremediği muhteşem manzaralar ve bambaşka alemler seyrederse, takva yolunda kalben merhaleler kat eden müminler de Kur'an-ı Kerim'de pek çok sır ve hikmet tecellilerine vakıf olurlar. Dolayısıyla takva olmadan, yani nefsani arzuları bertaraf etmeden, ruhani istidatları inkişaf ettirmeden, kamil manada bir ehli Kur'an olabilmek mümkün değildir. Nitekim ayet-i kerimede bu hakikate işaretle şöyle buyuruluyor: o kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler, takva sahipleri için bir yol göstericidir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmek için zahiren abdestli olmak gerekliyse, onun lahuti iklimine girebilmek için de batınen kalp temizliğine dikkat edilmelidir. Aksi halde günah kirleriyle kararmış bir kalple Kur'an-ı Kerim'in deruni manzaraları seyredilemez. Bu sebepledir ki Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: eğer kalplerimiz tertemiz olsaydı, Rabbimizin kelamına doyamazdık. Hakikaten Kur'an-ı Kerim, kesafetten arınmış ve nuraniyete bürünmüş bir gönle sırlarını cömertçe açar. Mevlana Hazretleri bu hakikati şöyle ifade buyurur: Kur'an-ı Kerim'in manasını ancak heva ve hevesini ateşe verip kül etmiş, böylece Kur'an'ın önünde eriyip kurban olmuş ve ruhu Kur'an kesilmiş kimseler layıkıyla anlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerini okumadan evvel kendini düzelt, haline çeke düzen ver, kendini toparla. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den layıkıyla istifade edebilmek için onu okurken kalbin temiz ve âgâh, uyanık olması şarttır. Zira Kur'an asıl kalple okunur. Gözün vazifesi kalbe bir nevi gözlük olmaktır. Nitekim Kur'an ayetlerini Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da dinledi, Ebu Cehil de. Fakat her ikisi de Kur'an aynasında kendi kalp aleminin akislerini seyretti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'ın kelamına hayran kaldı. Ebu Cehil ise kendi kalbinin katranını seyrettiği için azılı bir İslam düşmanı kesildi. Mevlana Hazretleri'nin şu ifadesi ne kadar manidardır. Senin dünyaya bakan penceren kirliyse, benim çiçeklerim sana çamur görünür. Nitekim ayeti kerimede de, onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri kilitli mi buyruluyor. Dolayısıyla Kur'ani hakikatlerden hisse alabilmek için, evvela temiz bir kalp ve halis bir niyetle ona yaklaşmak icap eder. Aksi takdirde bereketli Nisan yağmurlarının üzerinden akıp gittiği kayalara hiçbir faydası olmadığı gibi hak ve hakikate kapalı olan adeta taş kesilmiş kalplere de Kur'an'dan bir fayda hasıl olmaz. Hatta Kur'an'ın hidayet, rahmet ve şifasıyla buluşamayanlar büyük bir hüsrana duçar olurlar. Tabi'in neslinin meşhur müfessirlerinden Katade rahmetullahi aleyhin dediği gibi, Kur'an-ı Kerim okuyanlar ya kâr ya da zararla kalkarlar. Zira ayeti kerimede buyruluyor. Biz Kur'an'dan iman edenler için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak hüsranını artırır. Hakikaten asr-ı saadette Kur'an'a hayranlıklarından dolayı onu gizli gizli dinleyen müşrikler onun beşer kelamı olmadığını ve Allah katından geldiğini vicdanen kabul ettikleri halde sırf dünyevi ve nefsani menfaatlerini kaybetme endişesiyle reddettiler. Şirk ve küfrün denaetine, alçaklığına saplanıp kaldılar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'le kıyamete kadar gelecek olan bütün inkarcılara meydan okudu. De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destekli olsalar onun benzerini meydana getiremezler, buyurdu. Müşrikler o günde, bugün de Kur'an'ın bir benzerini getirmekten aciz kaldılar. Cenab-ı Hak müşriklere acziyetlerini daha da yakından idrak ettirmek üzere bir sonraki safhada Kur'an surelerine benzer 10 sure, sonrasında bir sure, hatta en sonunda Kur'an'a herhangi bir yönden biraz olsun benzeyen bir söz getirmelerini istedi. Fakat inkar edenler bu meydan okumalara da herhangi bir şekilde cevap veremediler. Bu hususta mutlak bir acziyet içinde kaldılar. Üstelik bu hadise Mekke devrinde Arapların şiir ve edebiyat fuarları düzenledikleri, fesahat ve belakatte yarıştıkları bir dönemde meydana geldi. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getiremeyince bu defa haşa Cenab-ı Hakk'ın takdirine hata izafe edecek kadar şaşkınlaştılar. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Çünkü bizler varlıklı kimseleriz. Şanımız, şöhretimiz, kudret ve itibarımız var. Dolayısıyla bu Kur'an bize indirilmeliydi dediler. Kur'an-ı Kerim gibi mucizevi bir kitabın kendilerine değil de Müslümanlara gelmiş olması sebebiyle gayrimüslimlerin içten içe duydukları kin, haset ve kıskançlığı Cenab-ı Hak şöyle haber veriyor. Ey müminler! Ehli kitaptan inkar edenler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek isterler. Şu bir hakikattir ki tarih tekrar tekrar sahnelenen bir tiyatro oyunu gibidir. Rol alanlar değişse de ana senaryo değişmez. İbn Haldun'un ifadesiyle geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Zira zamanın, mekanın, hayat şartlarının ve dekorların değişmiş olması insan tabiatını değiştirmiyor. bugün haz ve hız odaklı yaşayan modern cahiliye insanıyla 14 asır önceki bedevi cahiliye insanı arasında bir gardırop farkından başka ne var? Allah ve Resulünden uzak yaşanan her devir bir cahiliye devridir. İlahi ve nebevi beyanlarla ıslah olmamış her asrın vahşetleri birbirine denktir. Bugün de tarih tekerrür ediyor. Cahiliye devrinde olduğu gibi bugünkü modern cahiliyede de Kur'an-ı Kerim'e menfi ve nefsani bir şartlamayla bakanlar, onun hidayet, rahmet ve nuru yerine kendi iç dünyalarının karanlığını görüyorlar. Gözleri karanlığa alıştığı için de İslam'ın ve Kur'an'ın nurundan rahatsız oluyorlar. Geçmişte cahiliye müşrikleri, Kur'an'ın mucizevi beyanları karşısında fikri bir mücadele veremeyip çaresizliklerini örtme telaşıyla alay, hakaret ve kaba güce başvurmuşlardı. Bugünün modern cahiliyesinde de Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günden bu yana bir harfi bile değişmemiş mucizevi bir kitap olduğuna en ufak bir itirazda bulunamayanlar, önceki ilahi kitaplara yapılmış olan tahrifatı Kur'an-ı Kerim'e yapamayanlar, İslam'ın inkişafından rahatsızlık duyan bazı karanlık vicdanlar, Kur'an sayfalarını yakmakla kendilerini avutuyor, kin ve nefretlerini kusuyorlar. Şüphesiz ki onların bu cinnet hali, içine düştükleri acizliğin apaçık bir göstergesi. Bu düştükleri acziyet, tıpkı bir mahkumiyet kararını yırtıp yakarak verilen hükümden kurtulacağını zanneden bir zavallının halini andırıyor. Onların bütün bu hırçınlık ve saldırganlıkları, Kur'an-ı Kerim'in şan ve şerefine asla halel getirmez. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez. Yani manevi değerlerimize ve mukaddesatımıza saldıran kendini bilmezlerin bu hakaretleri, hakikatin kıymetinden bir şey eksiltmez. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışanların ellerindeki çamur, sadece kendi murdarlıklarının şahidi olur. Bu zalimler, niçin Kur'an-ı Kerim yakıyorlar? Niçin batıl beşeri dinlerin ve tahrife uğramış Yahudilik ve Hristiyanlığın kitaplarını veya sembollerini değil de Kur'an-ı Kerim'i yakıp İslam'a ve Müslümanlara hakaret ediyorlar? Çünkü meyveli ağaç taşlanır. Hırsız kuyumcu dükkanını soymak ister, eskici dükkanını değil. Bugün İslam dışındaki dinlerin ve beşeri sistemlerin insanlığa verebileceği bir huzur yok. Avrupa'da kiliseler kapanıyor, insanlar ateizme kayıyor. Akıl mahsulü felsefelere dayanan birçok beşeri sistem gelip geçti. Fakat bunların hiçbiri insanlığa huzur ve saadet getiremedi. Mesela bugünkü kapitalist ve liberal sistemin getirdiği maneviyatsızlık ve merhametsizlik vicdanları kuruttu. Bir insanlık enkazı meydana getirdi. Mazlum coğrafyaları matem ülkelerine, Akdeniz'i bir göçmen kabristanına çevirdi. Onların bütün bu zulümlerine mukabil İslam, yaratandan ötürü yaratılana şefkati, merhameti, vicdanlı ve insaflı olmayı, hak ve adaleti, fazilet ve merhameti emrediyor. Yani insanlığın yegane kurtuluş umudu İslam'da. İslam, vaz ettiği güzel ahlak dolayısıyla menfaatperest insanları, sömürgeci devletleri, emperyalist güçleri rahatsız ediyor. Emrettiği adalet sebebiyle zalimleri ve sahtekarları rahatsız ediyor. Nitekim Cenab-ı Hak da Fetih Suresinin son ayetinde Müslümanların çoğalıp kuvvetlenmesinin küffarı öfkelendirdiğini beyan buyuruyor. Bugün de İslam düşmanları öfkeli. Bunun için insanlığın yegane huzur reçetesi olan Kur'an'a saldırıyorlar. İnsanlığa en feci zulümleri yapanların dinlerine değil, barış ve rahmet dini olan İslam'a fobi yakıştırması reva görüyorlar. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası attı. Kadın, çocuk, yaşlı, savaşla hiç alakası olmayan, hiçbir şeye iştirak etmemiş insanlar, hatta hayvanlar ve ağaçlar katledildi. Hitler milyonlarca Yahudi'yi katletti. Fakat bunlara kimse Hristiyan terörü demedi. Yine Stalin komünistti, yüz binlerce insanı hunharca katletti. Hatta kellelerden kuleler yaptı. Fakat buna da komünist terörü denmedi. Bugün Afrika ve Orta Doğu'nun yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek için dünyanın dört bir tarafından üşüşerek oraları talan edenler de Müslüman değiller. Fakat kimse çıkıp da buna Hristiyan terörü demiyor. Daha birkaç sene önce Arakan'da Myanmar Devleti'nin göz yumduğu teröristler sayısız Müslümanı vahşice katletti. Lakin buna da hiç kimse çıkıp Budist terörü demedi. İsrail yıllardır Filistinli kardeşlerimize zulmediyor. Onları hunharca katledip topraklarını gasp ediyor. Buna da asla Yahudi terörü denmiyor. Peki bu terör ve fobi tabirlerinin, insanlığın ufkunu karartan en büyük zalimlerin batıl dinleri için değil de sadece hak din olan İslam için kullanılmasının sebebi ne? Çünkü batıl haktan rahatsız oluyor. Gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini ikaz edenlerden rahatsız oluyorlar. Nefsani arzularının peşinde sorumsuzca bir hayat yaşayanlar, ahiret gerçeğinden korkuyorlar. Geçmişte müşrikler yalan, iftira, alay ve hakaretlerle, çıkardıkları gürültülerle Kur'an'ın sesini bastırmak ve susturmak istiyorlardı. Onların bugünkü temsilcileri de İslamofobi mavalını insanlığa yutturarak ve bunu her fırsatta zihinlere işleyerek İslam'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Muvaffak olamadıklarını gördükçe de hakkı teslim edip hakikati kabul edecekleri yerde daha da hırçınlaşıp nefret suçlarına yöneliyorlar. Müslümanları potansiyel bir terör şüphelisi olarak lanse eden filmler çevirerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi karalamak üzere rezil karikatürler yaparak, cami katliamı yaparak, Kur'an-ı Kerim yakarak, kendi iç dünyalarındaki katranı kusan bu nefret çetesinin tek derdi İslam'a yönelişin önüne geçmektir. Fakat Allah'ın izniyle bu emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Çünkü ayet-i kerimede buyruluyor. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Evet, Cenab-ı Hakk'ın nurunu tamamlayacağı muhakkaktır. Fakat batıl ehlinin bu hayasızca saldırıları karşısında sessiz ve atıl kalmamız da kendimiz için uhrevi bir vebaldir. Bu nevi durumlarda müminler olarak İslam'ın izzet ve vakarını koruma hususunda ne kadar gayreti diniye sahip olduğumuzdan imtihan edildiğimizi asla unutmamalıyız. O zalimlere karşı Allah için buğzun gereği olan tavrı sergilemeliyiz. Lakin hak din İslam'ın mensupları olarak bizler bu hayasızca akımlara nasıl set çekeceğiz? Yapılan bu çirkinliklere misliyle cevap vererek mi? Batıl ehlinin yaptığı gibi yakıp yıkarak ve hakaret ederek mi? Tabii ki hayır. Zira bizler elhamdülillah Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarıyız. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Rahmet dini İslam'ın mensuplarıyız. Dolayısıyla İslam düşmanları ne kadar alçakça saldırılarda bulunsalar da bizler İslam'ın yüceliğine yakışan şekilde bir müdahale sergilemekle mükellefiz. Şu hadise bu hakikati ne güzel hülasa etmektedir. 1992-1995 yılları arasında dünyanın gözleri önünde katliam ve vahşetlere maruz bırakılan Bosna'nın büyük mücahit ve mütefekkir lideri Aliya İzzetbegoviç'e bir gün askerlerinden biri gelerek ''Sırplar bizim namusumuza saldırıyorlar, sivilleri acımadan katlediyorlar, kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldürüyorlar, buna bigane kalmamalıyız.'' der. Aliya İzzetbegoviç ise şu veciz cevabı verir. ''Sırplar bizim öğretmenimiz değiller, biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir manası kalmaz. Biz kitaba uyacağız. Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Ben Avrupa'ya sulh müzakereleri için giderken başım önüme eğik gitmiyorum. Çünkü biz çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Hiçbir kutsal mekana saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı'nın gözü önünde, Batı medeniyeti adına. Rahmet dini İslam, savaşta bile bir hukuk gözetir. Dolayısıyla Müslümanın mücadele üslubunu da Kur'an-ı Kerim belirler. Biz İslam düşmanlarının yaptıkları gibi onların kutsal değerlerine hakaret edersek onlardan bir farkımız kalmaz. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i savunmanın adabını da Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Kafirlere asla boyun eğme ve bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle büyük bir cihat et." Ayet-i Kerime'deki bu büyük cihat emri, henüz müminlerin müşriklerle mücadele edebilecek maddi ve askeri güçlerinin bulunmadığı Mekke döneminde gelmişti. Bu ilahi emir, büyük cihatın en mühim manalarından birini ortaya koyuyor ki, o da Kur'an'ın yaşanarak tebliğ edilmesidir. Dolayısıyla bizler Kur'an'a sımsıkı sarılır, onun ahlakıyla ahlaklanır, İslam şahsiyet ve karakterini hal ve davranışlarımızla sergiler ve insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olan Kur'an'ın mesajlarını gönüllere ulaştırabilirsek, bu hal İslam düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacaktır. Hüdayi Hazretleri buyurur: "Hak kelamın guş edip, derya gibi cuş edip, camı aşkı nuş edip, yutalım şimden geri." Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını can kulağıyla dinleyip, deryalar gibi coşalım. O Hakk'ın kelamından ilahi aşk iksirini içelim artık. Hem kendimizin hem de insanlığın ebedi kurtuluşu için Kur'an'a aşkla sarılmalı, onun yolunda sadakatle yürümeli, hikmetlerine muhabbette ram olmalı, emirlerine canı gönülden itaat etmeli, Kur'an'ı hayatımızda daima birinci planda tutmalıyız. Bilhassa evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirasın onları derin bir Kur'an kültürüyle yetiştirmek olduğunu unutmamalıyız. Evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'in sadece kıraatini değil, mana ve hikmetlerini, ahlak ve ahkamını hayata nasıl tatbik edileceğini de öğretecek, şumullü bir tahsil imkanı hazırlamaya gayret etmeliyiz. Maalesef günümüzde evlatların sırf dünyevi istikbalini düşünerek onları ciddi bir Kur'an tahsilinden mahrum yetiştirme gafleti, kendini dindar gören ailelere bile sirayet etmiş durumdadır. Halbuki Kur'an tahsilini ikinci planda görmek, dünya ve ahiret saadetini tehlikeye atan hazin bir aldanıştır. Bunun için çocuklarımızı sadece yaz aylarında 3-5 hafta camiye veya kursa göndermeyi yeterli göremeyiz. Bu, Kur'an kültürünü hafife almaktır. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına Kur'an-ı Kerim'i 23 senede bizzat yaşayıp, yaşatarak tahsil ettirdi. Kur'an istikametinde bir hayat yaşamak her müminin vazifesidir. Aksi halde ahirette Kur'an'ın şefaatini umarken onun bizden şikayetçi olması da muhtemeldir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hilafına bir hayat yaşayanlar hakkında ahirette Peygamber Efendimiz'in Rabbine şikayette bulunacağı ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Peygamber der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etti." İşte ahirette bu nebevi itaba duçar olmamak için Kur'an-ı Kerim'i bol bol tilavet etmeli, derunundaki manalara aşina olmalı ve duygu derinliği içinde hayatımıza tatbik etmeye gayret göstermeliyiz. Hüdayi Hazretleri buyurur: "Hükmü Kur'an'la amil olmak acep saadettir. Hubbi dilden zail olmak acep şekavettir." Ebedi saadetin yolu Kur'an'ın hükümleriyle amil olmaktır. Bu hususta gönlün muhabbetini, şevk ve heyecanını yitirmesi ise ebedi hüsran sebebidir. unutmamak icap eder ki Kur'an-ı Kerim bir faninin eseri değil, kainatın Halikinin biz aciz kullarına büyük bir lütuf olarak bahşettiği bir hidayet rehberidir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'den layıkıyla istifade edebilmek için Musaf-ı Şerif'in kapağını müstesna bir edep, hürmet, tazim ve muhabbet duygularıyla açmalıyız. Onu bizlere alemlerin Rabbinin gönderdiği şuuruyla ve adeta yeni nazil oluyormuş gibi müstesna bir şevkle okumalıyız. Onu okurken, acaba Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl tahsil edebiliriz, onun muhabbetine nasıl mazhar olabiliriz suallerine cevap bulma arzu ve iştiyakıyla dolu olmalıyız. İşte bu takdirde Kur'an, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur, hayatımıza rahmet, işlerimize bereket, sadrımıza şifa, ruhumuza gıda olur. Tarih şahittir ki fert ve toplumları kemale erdirerek maddi manevi zirvelere yükselten Allah'ın kelamına samimiyet ve sadakatle bağlılıktır. Zira Kur'an azizdir, izzet bahşeder. Asr-ı saadetten beri Kur'an'a gönül verenler abad olmuş, bunun zıddına ona sırt dönenlerse berbat olmuşlardır. Kur'an'dan uzaklaşmak hem dünyada hem de ahirette ilahi rahmetten mahrumiyet sebebidir. Tarihi bir misal kabilinden şunu da zikredelim ki, Osmanlı'nın hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 küsur senelik ihtişamı, asıl Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği hürmetten ve maneviyata verdiği kıymetten kaynaklanmıştır. Osman Gazi'nin meşhur rivayete göre misafir kaldığı bir odada Kur'an-ı Kerim bulunması sebebiyle geceleyin ayağını uzatıp yatmaması, Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri büyük bir tazimle İstanbul'a getirip 40 hafız tayin ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması ve daha nice edep, hürmet ve muhabbet tezahürleri Osmanlı Devleti'nin dillere destan büyüklüğünün manevi saiklerindendir. Ecdadımız Osmanlı, Kur'an-ı Kerim'e canu gönülden ram olup onu baş tacı ettiği müddetçe izzet ve şerefle aleme nizam verdi. Buna mukabil, Lale Devri ve Tanzimat'ta olduğu gibi o ruhaniyetten uzaklaşarak ten planına yani nefsaniyete dönüldükçe ilahi rahmet ve nusret de üzerlerinden kalkmaya başladı. Cenab-ı Hakk'ın şu ikazı ne kadar ibretlidir. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Cenab-ı Hak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla idrak edip muktezasınca yaşayabilmeyi, kıyamet günü de onun güzel şahitliğine ve şefaatine erebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şu fani alemde Kur'an neslinin devamına medar olacak hayırlı hizmetlerde bulunabilmeye cümlemizi muvaffak kılsın. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini yeniden Kur'an ahlakıyla aziz eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 23 başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısında yer alıyordu bu aktardığımız yazı. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.